Ayrım 2, 1. Paris'te Altın Horoz Sokağı. Saat sabahın 7'si. Sokaktan ardı arkası kesilmeyen hiddetli hırçın bağırtılar yükseliyor. Bulunduğum otelin karşısındaki küçük oteli işleten Madame Monse dışarı çıkmış, kaldırımdan 3. kattaki bir müşterisine bağırıyordu. Çıplak ayaklarına tahta pabuçlarını geçirmiş, kır saçlarını çözüp sarkıtmıştı. Salope! Salope! Dipnot, aşağılık karı. Dipnot bitti. Kaç kez söyleyeceğim sana? Duvar kağıtlarının üzerinde tahta kurusu ezme diye. Babanın malı mı bu otel senin? Neden herkes gibi pencereden atamıyormuşsun böcekleri? Putain, salope! Dipnot, orospu. Dipnot bitti. 3. kattaki kadın, veşe. Dipnot, inek. Bu sözlerden sonra her yandan pencerelerin savrulup açılması ve sokağın yarısının kavgaya katılmasıyla tam bir çok sesli bağırış çağırış korosu yükseldi. 10 dakika sonra ise birden hepsi susmuştu. Sokaktan geçen bir atlı tabura bakıyorlardı. Bu sahneyi Altın Horoz Sokağı'nın ruhu hakkında bir fikir vermek için anlatıyorum. Orada kavgadan başka bir şey olmaz değil. Ne var ki bu anlattığım gibi bir olayı yaşamadığımız sabahta yok gibidir. Kavgalar, satıcıların umutsuzca üzgün bağırışları, sokağın parke taşları üzerinde portakal kabuğuyla top oynayan çocukların haykırışları, geceleri yüksek sesle söylenen şarkılar, çöp arabalarının ekşi kokusu, işte bütün bunlar sokağın genel havasını oluşturuyordu. Pek dar bir sokaktı. Çökerken büsbütün çökmeyip de dona kalmış gibi birbirlerine doğru garip bir biçimde eğilmiş yüksek ve sıvaları dökük evlerin oluşturduğu bir dere yatağına benzerdi. Bu evlerin hepsi birer oteldi ve çatı katlarına kadar leh, Arap, İtalyan müşterilerle tıklım tıklım doluydu. Alt katlarında bistrolar vardı. Dipnot, bistrot, ufak çapta karın da doyurabilen meyhane. Dipnot bitti. Buralarda birkaç şilin, dipnot, şilin eski bir İngiliz lirasının 12'de biri değerindeki para. Dipnot bitti. Kadar bir paraya bir şey içebilinirdi. Cumartesi akşamları mahallenin erkek nüfusunun aşağı yukarı 1/3'ü sarhoştu. Kadın yüzünden kavgalar olurdu. En ucuz otellerde kalan Arap yol işçileri ne olduğu pek anlaşılamayan kan davaları güderler. Bunları çözümlemek için sandalyelerle kapışırlar. Bazen de karşılıklı silah çekerlerdi. Geceleri polisler ancak ikisi bir arada olursa bu sokaktan geçebilirlerdi. Epeyce patırtılı bir yerdi. Yine de bu gürültü ve pisliğin içinde alışılagelmiş saygı değerlilikleriyle Fransız dükkancılar, fırın, çamaşırhane ve benzeri yerleri işleten kimseler başkalarına pek karışmadan yaşamlarını sürdürüyor. Bu arada sessiz sedasız ufak servetler ediniyorlardı. Sokak Paris kenar mahallelerinin örneği sayılabilecek herhangi bir sokaktı. Kaldığım yerin adı Üç Serçe Oteli'ydi. Karanlık, 5 katlı bir berhaneydi. Ahşap duvarlarla 40 tane odaya bölünmüştü. Odalar küçüktü ve kolay temizlenemez bir kirpas içindeydi. Temizlenemezdi çünkü otelde hizmetçi yoktu. Madame Fay'nin yani patronun da ortalık süpürecek hali yoktu. Mukavva inceliğindeki duvarları, çatlakları belli olmasın diye kat kat pembe kağıtla kaplamışlardı. Gevşeyip kabarmış bu kağıtlarda sayısız tahta kurusu barınırdı. Tavana yakın bir yükseklikte uzun tahta kurusu kafileleri tabur tabur yol alırlar, gece oldu mu yırtıcı bir açlıkla aşağı inerlerdi. Öyle ki insan 2-3 saatte bir kalkıp yüzlercesini birden öldürmek zorunda kalırdı. Bazen durum dayanılmaz derecede kötüyse kükürt yakıp yandaki odaya kaçırttırılırdı. Ancak komşu odanın müşterisi de aynı şeyi yaparak hayvanları geri yollardı. Pis yerdi ama İnsan kendini evinde hissederdi. Çünkü gerek Madame F, gerek kocası iyi kimselerdi. Odaların haftalık kirası 30 frankla 50 frank arasındaydı. Müşteriler hep değişirdi. Çoğunluk yabancıydı. Bavulsuz, çantasız gelirler, bir hafta kalıp ortadan kayboluyorlardı. Her iş kesiminden müşteri bulunurdu. Kundra tamircileri, dam aktarıcılar, duvarcılar, yol yapımı işçileri, öğrenciler, sokak kadınları, paçavra toplayıcılar, bir kısmı akıl almaz derecede yoksuldu. Çatıdaki odalardan birinde bir Bulgar öğrenci vardı. Amerika'ya satılan o rüküş ayakkabılardan yapıyordu. Saat 6'dan 12'ye kadar yatağının üzerine oturur, 12 çift iş çıkarır, 35 frank kazanırdı. Günün geri kalan bölümünde Sorbonne'da ders izlerdi. Papaz olacaktı. Odasında yerde tanrı bilim kitapları deri parçalarıyla birlikte oraya buraya serpiştirilmiş olurdu. Başka bir odada bir Rus kadınla kendine ressam diyen oğlu kalıyordu. Anne günde 16 saat çalışır, parça başına 25 santime yırtık çorap örerken oğul temiz pak giyinmiş Montparnasse'da o kahve senin, bu kahve benim aylak aylak dolaşırdı. Odalardan biri iki ayrı müşteriye kiralanmıştı. Adamlardan biri gündüz işçisi, öteki gece işçisiydi. Bir başkasında karısı ölmüş bir adam tek bir yatağı her ikisi de veremli olan yetişkin kızlarıyla paylaşırdı. Otelde ayrıksı kişiler vardı. Paris'in kenar mahallelerinde acayip kimsesiz kalmış, yaşamın boşa dönen çarkları içinde düşmüş, derlenip toparlanma, olağanlaşma çabalarından vazgeçmiş insanlar bol bol bulunur. Nasıl para insanları çalışmaktan bağışık kılarsa, yoksulluk da bunları olağan davranış biçimlerinden bağışık kılmıştır. Bizim otelde kalanların bir kısmı sözcüklerle anlatılamayacak ölçüde şaşılası bir yaşam sürmekteydiler. Örneğin Rügigerler vardı. Yaşlı, partallar içinde budur bir çift. Değişik bir iş yapıyorlardı. Saint Michel bulvarında kartpostal satarlardı. Değişik olan şu ki kartpostallar pornografik resimler gibi kapalı paketler içindeydi. Fakat gerçekte bunlar Loire Irmağı kıyısındaki şatoların resimleriydi. Kartları satın alanlar ancak iş işten geçtikten sonra durumun farkına varıyorlar ve elbette hiçbir zaman şikayet de edemiyorlardı. Rüdiger'ler haftada 100 frank kadar kazanırlardı. Odaların pisliği o kertedeydi ki aşağı kattan kokusu duyulurdu. Madame F'ye bakılırsa her ikisi de 4 yıldan beri sırtlarındaki giysileri çıkarmamışlarmış. Sonra bir de lağımlarda çalışan Henry vardı. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, üzgün yüzlü, lağımcı çizmeleriyle biraz romantik görünüşlü biriydi. Özelliği iş gereği hariç, günlerce hiç ama hiç konuşmadan durmasıydı. Daha bir yıl önce iyi bir yerde şoförmüş, bir kenara para ayırabiliyormuş. Günün birinde bir kıza aşık olmuş, kız bunu istemeyince sinirlenip kıza vurmuş. Kız dayağı yedikten sonra adama kör kütük sevdalanmış. İki hafta birlikte yaşamışlar ve Henry'nin biriktirdiği paranın 1000 frankını yemişler. Sonra kız adamı aldatmış. O da kızı kolundan bıçaklamış, 6 ay ceza yemiş. Kız bıçağı yer yemez Henry'i eskisinden çok sevmeye başlamışmış. Barışmışlar. Henry hapisten çıkınca bir taksi almaya, evlenip oturmaya karar vermişler. Fakat 15 gün sonra kız yine adamı aldatmış. Adam hapisten çıktığında kız gebeymiş, bu sefer bıçaklamamış. Bütün parasını çekip bir içki alemine gitmiş. İçki alemi bir aylık bir hapis cezasıyla sonuçlanmış. Lağımcılığa işte ondan sonra başlamış. Hiçbir şey Henry'yi konuşturamazmış. Neden lağım işinde çalıştığı sorulunca hiç yanıt vermez. Yumruklarını yan yana getirip kelepçe işareti yapar. Başını sertçe güneye, yani hapishanenin bulunduğu yöne çevirirdi. Sanki kötü talihi adamı bir günde deli etmişti. Yılın 6 ayına annesinin babasının yanında Putney'de 6 ayını Fransa'da geçiren Ray adında bir İngiliz vardı. Fransa'dayken günde 4 litre şarap içerdi. Cumartesileri bu 6 litreye çıkardı. Şarap orada Avrupa'nın her yerinden daha ucuz diye bir defasında da Azor Adaları'na kadar gitmişmiş. İnce, uygar bir kimseydi. Hiç kabalık etmez, kavga çıkarmazdı. Hiçbir zamanda ayık değildi. Öğleye kadar yataktan çıkmaz, öğleden gece yarısına kadar bistrodaki köşesinde otururdu. Zom olduğunda özenli, kadınımsı bir sesle antika döşemelerden söz ederdi. Otelde benden başka tek İngiliz oydu. Bu sözünü ettiğim insanlarınki kadar ayrıksı, şaşılası yaşamlar süren birçok kişi daha vardı. Bir gözü cam olup da bunu bir türlü kabullenmek istemeyen Romanyalı Monsieur Jules, Limonsni duvarcı ustası Frank, benim zamanımdan önce ölmüş olan varyemez Rocol, imzasını hep cebinde taşıdığı bir kağıt parçasına bakmadan atamayan yaşlı paçavracı Laurent, insanın vakti olsa da bunlardan birkaçının yaşam öyküsünü yazsa eğlenceli olurdu. Oturduğum yerdeki insanlardan sırf merak çeksin diye değil, bunların hepsi anlatacağım şeyin bir parçası olduğu için söz ediyorum. Benim asıl konum yoksulluk. Yoksullukla ilk kez karşı karşıya gelişimde işte toplumun bu döküntüleri arasında oldu. O sefalet yuvası, pisliği ve şaşılası yaşam çeşitleriyle önce yoksulluk konusunda bir uygulamalı ders, sonra da kendi yaşadıklarıma bir art alan oluşturdu. İşte bu nedenle oradaki yaşamım nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikir vermeye çalışıyorum. 2. Mahallede yaşam, 3 serçe otelinin altındaki bistromuzu ele alalım. Yarı bodrum katı, tabanı kırmızı taş döşeli ufak bir yer, masa üzerleri şarap emmekten kabarmış, duvarda bir cenaze alayı resmi, üzerinde veresiye öldü yazılı, boyunlarına kırmızı çevre bağlamış, çakısıyla salam kesen işçiler, ne istediğini bilen inek yüzlü ve çok alımlı bir Auvergne köylüsü olan, gün boyu midesine iyi geliyor diye Malaga şarabı içen Madame Fay, bir aparatifine atılan zarlar, çiçeklerden, ahududulardan söz eden şarkılar, Comment pour un soldat moi qui aim tout le regiment, dipnot, ben ki tüm alaya sevdalıyım, tek nefere nasıl varırım, dipnot bitti, demiş. Madelon kızın şarkısı, akıl almaz biçimde herkesin gözü önünde sevişmeler, otelin yarısı akşamları bistroda bir araya gelirdi. Keşke insan Londra'da da böyle şen bir pub bulabilse. Bistroda acayip konuşmalara tanık olunurdu. Örnek diye size oranın ilginç tiplerinden Charlie'nin konuşmasını vereyim. Charlie derli toplu bir ailesi olan, eğitim görmüş bir delikanlıyken evinden kaçmıştı. Ara sıra gelen posta havaleleriyle geçiniyordu. Onu gözünüzde canlandırmak için küçük bir çocuğun pes pembe taze yüzü, diri yanakları, yumuşak koyu kumral saçlarını düşünün. Dudakları kiraz gibi kıpkırmızı ve nemlidir. Ayakları ufak, kolları anormal derecede kısadır. Ellerinin üzerinde bebek eli gibi gamzeler vardır. Sanki bir an yerinde duramayacak denli mutluymuş. Öylesine yaşam doluymuş gibi konuşurken zıp zıp sıçrayıp oynar. Saat ikindi vaktiymiş. Madame Fay'den ve bir iki işsizden başka kimse yokmuş bistroda. Charlie için hiç fark etmez. Konu kendisi olsun da kiminle konuşursa konuşsun, sözcükleri dilinin üzerinde yuvarlayarak, kısa kollarını savurarak konuşur. Meydanda kürsüye çıkmış bir konuşmacı gibi küçük ve biraz domuzu andırır gözleri, heyecanla parlar. Bilmem neden görünüşü derin bir tiksinti uyandırır. Aşktan söz ediyor, en sevdiği konudur. Ah aşk, ah, ah kadınlar, beni nasıl da mahvettiler. Ya hanımlar, beyler, kadınlar, yıkımım oldu benim. Umutsuzca yere serildim. 22'sinde ben yıpranmış, bitmiş bir adamım ama Neler de öğrenmedim. Ne bilgelik derinliklerine dalmadım ki. Gerçek bilgeliği öğrenmek sözcüğün en yüksek anlamıyla uygar kişi. Rafine, visyök. Dipnot, ince, acayip zevkleri olan. Dipnot bitti. Adam olmak ne büyük şey. Böyle bir yığın laf. Beyler, hanımlar, farkındayım ki üzgünsünüz. Ah, mela, vie belle. Üzgün olmamalısınız. Daha şen olun. Yalvarırım size. Haydi, şişelerimizi Samos şarabıyla dolduralım. Böyle şeyler düşünmeyiniz. Ah, köle vie ela bella. Dinleyin, beyler, hanımlar. Zengin deneyimlerime dayanarak size aşktan söz edeceğim. Size aşkın gerçek anlamının ne olduğunu, yalnızca uygar insanın bilebileceği gerçek duyarlığın, en yüksek ve en ince tadın ne olduğunu size söyleyeceğim. Size yaşamımın en mutlu gününü anlatacağım. Ah, yazık ki böylesine mutlu olabildiğim günler artık geride kaldı. O günler geri dönmemecesine geçti. Böyle bir şeyin olanağı, hatta isteği bile uçup gitti. Evet, dinleyin, 2 yıl önceydi. Ağabeyim Paris'e gelmişti. Kendisi avukattır. Annem, babam beni bulmasını, yemeğe çıkarmasını söylemişler. İkimiz birbirimizi hiç sevmeyiz ama annemize babamıza karşı gelmezsek daha iyi olur diye düşündük. Birlikte yemek yedik. Ağabeyim 3 şişe bordo şarabı içip de kafayı bulunca kendisini oteline götürdüm. Yolda da 1 şişe konyak aldım. Otele gelince ağabeyime kendisini ayıltacak bir şey diye 1 su bardağı dolusu konyak içirdim. İçti ve hemen sızıp külçe gibi yere yıldı. Kaldırıp sırtını karyolaya dayadım. Ceplerini karıştırdım. 1100 frank varmış. Aldım. Hemen aşağı indim ve 1 taksiye atlayıp oradan kaçtım. Abim adresimi bilmiyordu. Güvendeydim. Bir erkeğin cebinde para olunca gideceği yer neresidir? Bordel. Dipnot, genel ev. Elbette, fakat sanmayın ki yapı işçilerinin gittikleri o adi yerlerden birine gittim. Olacak şey mi? Uygar adamız biz. Cebimde 1000 frankla anlayacağınız gibi zor beğenir olmuştum. Aradığımı ancak gece yarısından sonra bulabildim. Pek şık giyinmiş 18 yaşında bir gence rastlamıştım. Üzerinde smokin vardı. Saçlarını Amerikalılar gibi kestirmişti. Bulvarlardan uzak bir yerde sessiz bir bistroda söyleşiyorduk. İyi anlaşmıştık delikanlıyla. Şundan bundan, çeşitli eğlencelerden söz ettik. Sonra 1 taksiye binip gittik. Taksi tenha bir sokakta durmuştu. Sokağı öteki uçtaki tek bir hava gazı fenerinin titrek ışığı aydınlatıyordu. Yerde taşların arasında koyu renk su birikintileri vardı. Bir yanımızda bir manastırın yüksek dümdüz duvarı uzanıyordu. Rehberim beni dar ve yüksek harap pencereleri kapalı bir eve doğru yöneltti. Ve kapıya birkaç kez vurdu. Ayak sesleri, kilit şakırtıları duyuldu. Kapı aralandı, dışarıya bir el uzandı. Avucu yukarıya dönük, görünümü çirkin bir eldi. Burnumuza dayanmış para istiyordu. Rehberim ayağını kapı arasına koydu ve ne kadar istiyorsun diye sordu. 1000 frank dedi bir kadın sesi. Hemen ödeyin yoksa giremezsiniz. 1000 frankı uzanan avuca koydum. Geri kalan 100 frankı da beni getiren delikanlıya verdim. İyi geceler dileyip uzaklaştı. İçeride bir sesin paraları saydığını işittim. Sonra siyahlar giymiş sıska karga gibi bir kadın burnunu dışarı uzatıp beni kuşkulu bir bakışla süzdükten sonra içeri aldı. İçerisi çok karanlıktı. Kireç sıvalı duvarın ufak bir kesimine çipil bir ışık veren lambasız bir gaz bekinden başka bir şey göremiyordum. O da geri kalan her şeyin büsbütün karanlığa gömülmesine neden oluyordu. Kötü bir şeyler seziliyordu ve toz vardı. İhtiyar kadın bir şey söylemeden gaz bekine bir mum tutup yaktı. Önünde durduğum taş geçitten geçip taş basamaklardan çıkmaya başladı. Haydi dedi, bodruma iner. İstediğinizi yaparsınız. Ben hiçbir şey görmeyeceğim. Hiçbir şey işitmeyeceğim. Hiçbir şey bilmeyeceğim. İstediğinizi yaparsınız. Anlıyor musunuz? İstediğiniz her şeyi. Ah beyler, size anlatmama gerek var mı bilmem. Elbette, böyle durumlarda insanın içine düştüğü o titremeyi, o yarı ürküntü, yarı neşe olan şeyi siz kendiniz de bilirsiniz. Ellerimle yanımı, yöremi yoklayarak aşağı indim. Kendi solumamı, kunduralarımın taşın üzerinde çıkardığı tırmalama sesini duyuyordum. Bunların dışında tam bir sessizlik egemendi. Merdivenin alt başında elime bir elektrik düğmesi geldi. Çevirdim, tavanda 12 ampullük kırmızı bir avize yandı. Meğer sıkı durun, bir mahzende değil, yatak odasındaymışım. Geniş, zengin, cafcaflı bir yatak odasında. Tabandan tepeye kıpkırmızıydı. Düşünün bir hanımlar, beyler, yerde bir kırmızı halı. Duvarlar kırmızı kağıtla kapalı. Sandalyelere kırmızı pölüş geçirilmiş. Tavan bile kırmızı. Her yer kırmızı. Işık sanki kan dolu keselerden fışkırıyormuş gibiydi. Odanın ta öteki ucunda kocaman dört köşe bir yatak duruyordu. Yatak örtüsü de geri kalan her şey gibi kırmızıydı. Üzerine kırmızı katifeden bir şey giymiş bir genç kız uzanmıştı. Beni görür görmez toparlanıp dizlerini kısa eteklerinin altında saklamaya çalıştı. Kapıda durmuştum. "Buraya gel, Piliç," diye kızı çağırdım. Korktuğunu belli eder bir ses çıkardı. Bir sıçrayışta yatağın yanına gittim. Elimden kaçmaya çalışıyordu fakat boynunu kavradım. Direndi, ağlayıp aman diledi. Ama sıkı sıkıya tutuyordum. Başını arkaya devirdim. Yüzüne bir iyi baktım. Belli 20'sinde vardı. Yüzü ablak, çekiciliği olmayan bir yüzdü. Aptal bir çocuğun yüzü. Fakat boya ve pudra ile kaplıydı. Kırmızı ışık altında parlayan mavi budala gözlerinde ancak bu tür kadınlarda rastlanan o afallamış, çarpık bakış vardı. Kuşkusuz annesi babası tarafından esir gibi satılmış bir köylü kızıydı. Hiçbir şey söylemeden kızı yataktan çekip yere fırlattım. Sonra üzerine bir kaplan gibi atıldım. Ah, o anın tadı hiçbir şeye benzemez, coşkusu. İşte beyler, hanımlar, size anlatmak istediğim işte aşk. Gerçek aşk vardır. Uğrunda çarpışılacak tek bir şey vardır. Tüm becerilerinizi ve ülkülerinizi, tüm felsefe ve inançlarınızı, tüm ince sözlerinizi, yüce davranışlarınızı bir kül yığınına çevirecek, gölgede bırakacak tek şey vardır. Gerçek aşk. İnsan bir kez aşkı, gerçek aşkı yaşadı mı, artık bu dünyada neşe hayalinden başka bir şey bulabilir mi? Gittikçe daha yabanıl bir biçimde saldırımı yineledim. Kız yine kaçmaya çalıştı. Yine bağışlayayım diye ağladı. Güldüm. Bağışlamak mı dedim. Ben buraya senin yalvarmanı seyretmeye mi geldim sanıyorsun? Ben 1000 frankı bunun için mi ödedim sanıyorsun? Yemin ederim beyler, hanımlar, şu elinizi kolunuzu bağlayan başımızın belası yasa olmasa kızı o anda öldürürdüm. Ah, nasıl çığlıklar atıyordu. Canını alıyorlarmış gibi acı çığlıklar. Fakat işitecek kimse yoktu. Paris sokaklarının altında bir piramidin gizli odası gibi erişilmez bir yerdeydik. Yaşlar kızın yanaklarından süzülürken eriyen pudra yüzünde kirli izler bırakıyordu. Ah, o bir daha geri gelmeyecek zaman. Sizler, beyler, hanımlar, sizler ki aşkın bundan daha incesini yaşamamışsınızdır. Sizin için böyle bir haz neredeyse düşlenemez bir şeydir. Ben de artık gençliğimi geride bıraktığım için, ah gençlik, yaşamı artık bir daha hiçbir zaman bu kadar güzel olarak göremeyeceğim. Bitti. Evet, gitti bir daha dönmemecesine. Ah yoksulluk, yokluk, insanın hazlarının düş kırıklığına uğraması. Çünkü aslına bakılırsa aşkın o en coşkun anı ne kadar sürer ki? Hiç, bir an, belli bir saniye, bir saniyelik kendinden geçme. Ötesi toz, kül, hiçlik. İşte öyle, bir an için o en yoğun mutluluğu, insanoğlunun erişebileceği en ulu, en ince şeyi yakaladım. O anda da bitmiş oldu, kala kaldım. Elimde ne vardı? Tüm yabanıl gücüm, tutkum, solmuş bir gül gibi yaprak yaprak dökülüvermişti. Donmuş yerde ağlayan kıza bir çeşit acıma bile duyuyordum. Böyle aşağılık heyecanların esiri olmak zorunda kalmamız ne kadar kötü, değil mi? Kıza bir daha bakmadım. Tek istediğim oradan uzaklaşmaktı. Acele acele merdivenleri tırmandım ve kendimi sokağa attım. Dışarısı karanlıktı ve zehir gibi bir soğuk vardı. Sokaklar bomboştu. Ökçelerimin taşlar üzerinde çıkardığı ses sanki uzaklardan bir boşluktan gelir gibiydi. Tüm param bitmişti. Taksiye verecek kadar bile bir şey kalmamıştı. Soğuk ve boş adama yürüyerek döndüm. İşte beyler hanımlar, size anlatmaya söz verdiğim şey işte buydu. Bu aşk işte. Yaşamımın en mutlu günü bu oldu. Charlie acayip bir tipti. Onu anlatışım Altın Horoz'da ne kadar değişik kimseler bulunduğunu göstermek içindi.